Ayrım 31, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 362. 1,5 yıl önce Aralık ayı. Den'in önünde uzanan sokak boştu, ıssız, ürkütücü, tuhaf bir boşluk. O anda oradan kaçıp yardım çağırabilirdi. Ama Leo'yu, kardeşini nasıl bırakabilirdi? İmkansızdı. Hava biraz yumuşamış, kar sulu sepkede dönmüştü. Leo'yu arabanın içine ittiler. ''Leo'yu hastaneye götüreceğiz değil mi?'' diye sordu Den. ''Evet,'' dedi Grace. Buna inanmış mıydı? Daha önce bunun işe yaramayacağını söyleyip tehdit etmemiş miydi Grace onu? Bilemiyordu. Arabaya bindi ve başka bir şey düşündü. Nette okumaya fırsat bulduğu bir şeyi. Soluk aldığı sürece hasta kürar zehirlenmesinden kurtulabilirdi. Arka koltuğa Leo'ya iyice sokularak oturdu. Leo'nun diğer tarafında Grace'in gerçek ismini birkaç kez ağzından kaçırdığı adam vardı. Benjamin. Dev gibi bir adamdı. Belki 100 kilonun üzerindeydi. Elleri çok büyüktü. Herhalde 50 yaşlarındaydı. Ama yuvarlak yüzünde çocuksu bir hava vardı. Alnı yay gibiydi. Mavi gözleri kocamandı. Den bütün dikkatini Leo'nun nefes almasına vermişti. Ona yardım etmeye çalışıyordu. ''Bir kez daha hastaneye gidiyor muyuz?'' diye sordu. Arabayı Raquel kullanacaktı. Bu defa ayrıntılı cevap verdi. ''Karolinska hastanesine gideceğiz.'' dedi. ''Bana güven.'' Uzman doktorlarla iletişim kurulmuştu. Leo'yu bekliyorlardı. Yapacakları şeyleri anlattı. Den kadının tüm bunları uydurduğunu biliyordu belki. Belki de durumu kavrayamayacak kadar şaşkındı. Kestirmek zordu. Düşündüğü tek şey Leo'nun nefes almasına yardım etmekti. Onu engelleyen yoktu. Bu da bir şeydi. Raquel arabayı hızlı sürüyordu. Olması gereken buydu. Fazla trafik yoktu. Sornabron'a gelmişlerdi. Kırmızı hastane binaları karanlıkta serap gibi yükseliyordu. Bir an her şeyin düzeleceğine inandı. Ama yalnızca bir aldatmacaydı bu. Den'i bir süre sakinleştirmek için başvurulmuş bir hile. Araba hiç durmadan Karolinska hastanesini geçti, kuzeye, Sorna'ya doğru devam etti. Den bağırmış, kavga etmiş olmalıydı çünkü uyduğunda bir yanma hissetti. İtirazları zayıfladı, gücünü kaybetti. Öfkesi, telaşı kaybolmamıştı. Yalnızca bedeninden bütün gücü çekilmişti. Başını salladı, gözlerini kırptı. Sağlıklı düşünmek için çabaladı. Leo'yu hayatta tutmak için. Ama ne sözcüklere ne de bedenine hükmedebiliyordu. Uzaktan bir sisin içinden Raquel'le adamın fısıltılarını duydu. Zaman mefhumunu kaybetmişti. Raquel sesini yükseltti. Ona bir şey diyordu. Sesinde hipnotize edici bir şey vardı. Ne demişti? Sahip olacağı şeylerden bahsetmişti. Düşlerinin gerçekleşeceğinden, servetten, mutlu olacağından. ''Mutlu olacaksın Daniel, biz hep arkanda olacağız.'' Yanı başındaki Leo'nun nefesi kesildi. Leo'nun diğer tarafında o kocaman adam vardı. Grace durmadan mutluluktan, zenginlikten bahsediyordu. Korkunç bir durumdu. Tanımlamak imkansızdı. Sözcüklerin ötesinde bir şeydi. Michael Blomquist belki hiç anlamayacaktı ama Den çaresiz deneyecekti. ''Grace'in vaatleri seni cezbetti mi?'' diye sordu Michael. Dan beyaz sehpanın üzerinde duran şarap şişesini alıp gazetecinin başında kırmak istedi. ''Şunu kafana iyice sok,'' dedi sükunetini korumaya çalışarak. ''O an Leo'suz bir hayatı hayal bile edemezdim.'' Sustu. ''Ne düşünüyordun?'' ''Tek bir şey, bu işten nasıl kurtulacağımızı.'' ''Leo ve benim.''
''Planın neydi?''
''Planım, bilemiyorum. Sanırım rol yapmak ve bir çıkış yolu, tutunacak bir dal bulmaya çalışmaktı. Kırsal alanda uzun süre yol aldık, gücüm biraz yerine gelmişti. Durmadan Leo'ya bakıyordum, daha kötüydü. Vücudu tekrar kasılmaya başlamıştı. Hareket edemiyordu. Bunları anlatmak o kadar zor ki.
Biraz soluklan.''
Den biraz daha şarap içtikten sonra devam etti. ''Nerede olduğumuzu bilmiyordum. Yol gittikçe daraldı. Çam ormanındaydık. Dışarısı karanlıktı. Kar yağmura dönmüştü. Bir tabela gördüm. Vidokra yazıyordu. Sağda bir yere döndük. Orman yoluna girdik. 10 dakika sonra araba durdu. Benjamin dışarı çıktı. Arabanın bagajından bir şey aldı. Uğursuz bir takırtısı vardı.'' Ne olduğunu bilmek istemiyordum. Bütün dikkatimi Leo'ya vermiştim. Kapıyı açtım, onu koltuğa yatırdım. Suni teneffüs yaptım. Biraz yapabildim.
Belki o kadar iyi değildim ama denedim. Hayatımda hiçbir şey için bu kadar çabalamamıştın. Sersemlemiştim. Leo kusmuş, farkına bile varmamıştım. Araba kokuyordu. Sanki kendime suni teneffüs yapıyor gibiydim, anlıyor musun? Sanki dudaklarım kendi dudaklarıma dokunur gibiydi. Kendi ölmekte olan bedenime nefes üfler gibiydim. En tuhafı bunu yapmama engel olmamalarıydı. Bana karşı çok yumuşaklardı. Rakedi de şu Benjamin denilen adam. Neler olduğunu anlayamıyordum ama kötü bir şeyler olduğu belliydi. Raquel yumuşak bir sesle Leo ölecek dedi. Fizostigminin etkisi geçiyor dedi. Yapacak bir şey yok. Çok kötü dedi. Ama iyi tarafı hiç kimse onu aramayacaktı. Hiç kimse nereye kayboldu diye merak etmeyecekti. Onun yerine geçmem yeterdi. Annesi ölüm döşeğinde dedi. Alfred Ögren'deki işimden istifa edip hissemi Ivar'a satardım. Hiç kimse şaşırmazdı. Leo'nun çok uzun zamandır şirketi terk etmeyi düşlediğini herkes biliyordu. İlahi adaletin tecellisi gibi bir şeydi bu. Her zaman hak ettiğim bir şeyi alacaktım. Boyun eğermiş gibi göründü. Yapacak başka bir şey yoktu. Tamam dedim. Anlıyorum. Belki olabilir gibi bir şeyler mırıldandım. Telefonumu elimden almışlardı. Bunu söylemiştim değil mi? Ormanın derinliklerindeydik. Tek bir ışık yoktu. Benjamin geri geldi. Çok kötü görünüyordu. Yağmur ve terden sırılsıklam olmuştu. Pantolonu çamura bulanmıştı. Beresi bir yana kaymıştı. Hiçbir şey demedi. Sessiz, uğursuz bir suç ortaklığı vardı havada. Benjamin Leo'yu sürükleyerek çıkardı arabadan. Hareketleri çok antaldı. Aptalın tekiydi. Leo'nun başı yere çarptı. Eğilip yüzüne baktım. Benjamin'in beresini çekip aldım. Leo'nun başına taktım. Paltosunu düğmeledim. Doğru düzgün giydirmemiştik. Atkısı yoktu, boynu çıplaktı. Ev ayakkabıları vardı ayağında, bağcıkları çözüktü. Cehennemden bir sahne gibiydi. Kaçmak, yardım çağırmak geçti aklımdan. Ormanın içine doğru ya da yola doğru kaçardım, belki birine rastlardım. Ama buna vakit var mıydı? Hiç sanmıyordum. Leo'nun yaşadığından bile emin değildim artık. Leo'yu ağaçların arasında sürükleyen Benjamin'in peşine takıldım. Leo zayıftı, hafifti ama Benjamin onu zor sürüklüyordu. Yardım edeyim dedim. Benjamin bundan hoşlanmadı. Oradan gideyim istedi. Git dedi. Çek git buradan. Sana göre bir şey yok. Raquel'e seslendi ama Raquel duymadı sanırım. Sert bir rüzgar vardı. Sesini yuttu Benjamin'in. Ağaçlar uğulduyordu. Dallar, çalılar çiziyordu her tarafımızı. Yaşlı kocaman bir köknar ağacının önünde durduk. Hemen yan tarafında toprak, taş yığını, bir de kürek vardı. Bir kazı işine rastladık diye düşündüm. Daha doğrusu gönlüm öyle olsun istedi.
Ama bir mezardı.
Mezar kazılmaya çalışılmıştı. Derin değildi, toprak donmuştu. Bu kadarını bile kazmak büyük bir çaba gerektirirdi. Benjamin çok bitkin vaziyetteydi. Leo'yu yere uzattı. Defol diye bağırdı bana. Vedalaşmalıyım dedim. Kalpsiz bir domuz olduğunu söyledim. Beni tehdit etmeye başladı. Raquel'in elinde beni cinayetten Kodes'e attıracak deliller olduğunu söyledi. Biliyorum dedim. Yalnızca veda edeceğim. O benim ikizim. Bırak onu ben gömeyim. Bizi yalnız bırak. Biraz saygı göster. Çek git. Bırak ağlayayım dedim. Kaçacak halim yok. Leo öldü. Baksana diye öfkeyle bağırdım. Bizi gerçekten yalnız bıraktı. Çok uzaklaşmadığını tahmin ediyordum ama gözden kayboldu. Leo ile yalnız kaldım. Köknarın altında diz çöktüm. Tekrar Leo'nun üzerine eğildim.
Annika Giannini, Flodbergan'ın personel yemekhanesinde yemeğini yemiş, tekrar H binasındaki ziyaretçi bölümüne dönmüştü. Sonia Modic, Faria Kazi'yi sorgulamaya devam edecekti. Modic öğle yemeğinden sonra sanki daha usta, daha becerikliydi. Annika ile yalnızca Faria'ya yapılan onca eziyeti göz önüne alarak bütün bir resme bakma konusunda değil, kardeşinin ölümüyle ilgili, cinayet mi yoksa ölüme sebebiyet verme suçu mu işlediğinin açığa çıkartılması konusunda hemfikir olmuşlardı. Olayda öldürme kastı olup olmadığı araştırılacaktı. Annika'ya göre durum umut vaat ediyordu.
Faria'ya olay anı ile ilgili bütün ayrıntıları hatırlaması için yardımcı olmuştu. Fakat Sonya'ya telefon gelmiş, konuşmak için koridora çıkmış, döndükten sonra o eski dikkatinden eser kalmamıştı. Bu Annika'yı sinirlendirdi.
''Şu pokerci yüzü takınmayı bırak Tanrı aşkına. Bir şey oldu ortada, ne olduysa söyle hemen.''
''Affedersin, sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim.'' dedi Modik. ''Benito ile Bashir, Lisbeth Salander'i kaçırmış. Bütün ekip bu işin peşinde ama durum pek iyi görünmüyor.''
''Nasıl olmuş, anlatır mısın?'' dedi Annika.
Sonya anlattı, Annika irkildi. Faria kollarını bacaklarına sarıp büzüldü ama sonra bir şey oldu. Önce Annika fark etti. Faria'nın gözünde yalnızca korku ve öfke parlamadı, başka bir şey daha vardı. Bir şey hatırlamaya çalışır gibiydi.
''Vada Bösyö mü demiştin?''
''Ne? Evet, güvenlik kameralarındaki son görüntüye göre araç göl yakınında ormana dalmış.
Biz...'' ''Evet, siz Faria.'' dedi Annika. ''Biz o gölün etrafında kamp yapardık. Yakın olduğu için sık giderdik. Annem hayattayken hafta sonları canımız istedikçe giderdik. Biliyorsunuz gölün çevresinde sık ormanlar var. Bir sürü patika. Bir de gizli bir yer. Bir seferinde...''
Faria tereddüt etti, dizlerini tuttu.
''Telefonun burada çekiyor mu?'' dedi.
''Çevrenin ayrıntılı bir haritasını bulabilir misin? Daha iyi anlatabilirim, hatırlamaya çalışırım.'' Sonya Modik telefonunda bir şey aradı, küfretti, bir daha aradı, yüzü ışıdı. Üpsala polisinin verilerinde aradığı şeyi bulup telefonuna indirdi.
''Göster bana.'' dedi Faria, sesi yeni bir renge bürünmüştü. ''Buradan ormana girmişlerdi, haritada bir yeri gösterdi Sonya.'' ''Bir dakika.'' dedi Faria, ''yön tayinim pek iyi değil. Gölün etrafında Södraviken diye bir yer vardı değil mi? Ya da Södraviken, Södrastranden.''
Sonya arama motoruna Södra yazdı. ''Södra Strandviken olabilir mi?'' diyerek haritada gösterdi.
''Evet, orası.'' dedi Faria heyecanla. ''Bir bakayım. Küçük engebeli bir yol olacak. Ancak arabanın geçebildiği bir yol. Şu olabilir mi?''
Haritada bir yeri gösterdi.
''Ama tam bilemiyorum.'' diye devam etti. ''O zamanlar girişinde sarı bir tabela vardı. Üzerinde kamu yolunun sonu yazılıydı. O yolun birkaç kilometre iç tarafında bir mağara vardı.'' Gerçek bir mağara değil, geniş yapraklı ağaçların dal ve yapraklarının arasında oda gibi bir şey. Solda bir tepenin üstünde, sanki yapraklardan bir perdenin arasından geçiliyor. Çalı ve ağaçlarla çevrili, bütünüyle gözlerden uzak bir yer. Yalnızca küçük bir açıklıktan bir vadi görünüyor, bir de dere. Bashir bir seferinde beni oraya götürdü. Heyecanlı bir şeyler gösterecek sandım ama korkutmak için götürmüş.'' ''Bedenimin şekillenip oğlanların arkamdan ıslık çalmaya başladığı zamandı. Oraya gittiğimizde bir sürü şey saçmaladı. Bir zamanlar kötü yola düşen kadınları buraya getirip cezalandırıyorlarmış.'' dedi. ''Ödüm koptu. Bu yüzden çok iyi hatırlıyorum. Şimdi belki diyorum.'' Biraz tereddüt etti. ''Bashir belki Salander'i oraya götürmüştür.''
Sonya Modik başını salladı, teşekkür etti, bir yeri aradı. Yan Bublanski helikopter pilotu Sami Hamit'ten rapor alıyordu. Sami, Vada Bosyö gölünün çevresinde alçaktan uçarak dolaşıyordu. Ama gri bir vanın izine rastlayamamıştı. Ne kamp yapan ne yürüyen birilerini görmüştü. Görünürde polis arabaları da yoktu. Kolay erişilir bir yer değildi doğrusu. Gölün kıyısında geniş kumsallar vardı ama etrafı sık ormanlarla çevriliydi. Örümcek ağı gibi bir sürü dar patika vardı. Saklanmak için ideal bir yerde bu Bublanski'yi endişelendirdi. Çok uzun zamandır bu kadar çok küfretmemişti. Almanda Flo'da daha hızlı sürmesini söylüyordu. Göle az bir yol kalmıştı. 77 no'lu yolda son sürat ilerliyorlardı. Ses tanıma mekanizmasından peşinde olduklarının Benito ile Bashir olduğunu anlamışlardı. Yani Salander'in durumu kritikti. Bublanski sürekli bir şeyler yapıyordu. Üpsala polisinin iletişim merkezini ve bilgi edinebileceği herkesi aramıştı. Hatta birkaç defa Mikael Blomkvist'i de aramıştı. Ama gazetecinin telefonu kapalıydı. Bublanski buna da küfretti. Bir küfrediyor, bir dua ediyordu. Lisbeth Salander'i ne kadar anlayamasa da ona karşı baba şefkati duyuyordu. Üstelik çok ciddi bir olayı çözmelerine yardım etmişti. Amanda'ya bir kez daha hızlı gitmesini söyledi. Göle yaklaşmışlardı. Telefonu çaldı, Sonya arıyordu. Merhaba bile demeden arabanın GPS'ine Södra Strandviken'i girmesini istedi. Telefonu Faria Kazi'ye verdi. Bublanski Faria ile niçin konuşacağını anlamadı. Fakat Faria tahminlerinin aksine son derece kararlı, isabetli tarifler yapıyordu. Sanki olayın kaderini belirleyecek bir görev üstlenmiş gibiydi. Bublanski dikkatle ve heyecanla dinledi. Geç kalmış olmamayı umuyordu.
22. Bölüm 22 Haziran. Lisbeth Salander nerede olduğunu bilmiyordu. Sıcaktı. Dışarıdan kuş sesleri, böcek sesleri ve ağaçlarda dolaşan rüzgarın sesi geliyordu. Bir de usulca çağıldayan bir dere vardı. Lisbeth bütün dikkatini bacaklarına vermişti. Bacakları sıskaydı, dikkat çekici bir tarafı yoktu ama güçlüydü ve şu an kendisini savunabileceği tek şey bacaklarıydı. Bir vanın içinde dizlerinin üstünde dikiliyordu, elleri bağlıydı. Benito üzerine geldi, başı sargılı, yüzü solgundu. Elinde tuttuğu hançer ile bez titriyordu. Lisbeth arabanın arka kapısına baktı. Adamlar ellerini omuzlarına bastırdılar, bağırdılar. Lisbeth başını yukarı kaldırdı. Bashir'in yüzü terden parlıyordu. Lisbeth'e yiyecekmiş gibi bakıyordu. Ama yapabileceği tek şey Lisbeth'i sıkıca tutmaktı. Lisbeth bir kez daha onları birbirlerine düşürebilir miyim diye düşündü ama vakti yoktu. Benito şimdi tam karşısında uzun hançeriyle kötülük kraliçesi gibi dikiliyordu. Arabanın içindeki hava da değişmişti. Olağanüstü bir şey beklenirken olduğu gibi ağırlaşıp sessizleşmişti. Adamlardan biri Lisbeth'in tişörtünü yırttı, köprücük kemiğini açığa çıkarttı. Lisbeth Benito'ya baktı. Benito solgundu, kırmızı ruju gri teninde sırıtıyordu. Ama ayaklarının üzerine sanki daha sağlam basıyordu. Titremesi de geçmişti. Sanki şu dehşet dolu an sağlığını yerine getirmişti.
''Sıkı tutun şunu!'' dedi, oktavı düşük bir sesle. ''Güzel, güzel, bu büyük bir olay. Lisbeth'in ölümü. Kerisim sana nasıl yöneldi hissediyor musun? Şimdi acı çekeceksin, şimdi öleceksin!''
Benito Salander'e bakarak gülümsedi. Zalim, insanlıktan uzak bir gülümsemeydi. Lisbeth kısa bir an hançerin ağzından ve çıplak göğsüne uzatılan kırmızı bezden başka bir şey görmedi. Ama hemen ardından izlenimler yağmaya başladı. Benito'nun sargısında 3 iğne bulunuyordu. Sağ göz bebeği soldakinden daha büyüktü. Van'ın kapısında Bagar Mossen Hayvan Hastanesi'ni çıkartması vardı. Yerde 3 ataç ve bir köpek tasması duruyordu. Aracın duvarının üst tarafına mavi keçe kalemle çizgi çekilmişti. En çok da kırmızı kadife bez dikkatini çekti. Benito'nun elinde eğreti duruyordu, bu iyiydi. Bu bez ritüel bari bir saçmalıktan başka bir şey değildi. Benito ne kadar kendinden eminmiş numaralarına yatarsa yatsın bez ona yabancıydı. Onunla ne yapacağını bilemiyordu. Lisbeth'in tahmini doğruydu. Benito bezi yere attı. Lisbeth ayak parmaklarından destek aldı. ''Bashir kımıldama!'' diye bağırdı. Lisbeth sesteki tedirginliği sezdi. Benito'nun gözlerini kırptığını gördü. Hançer kalktı. Ucu tam köprücük kemiğinin altındaki bir noktaya yöneldi. Lisbeth bedenini gerdi. Düşündüğü şey mümkün mü diye merak etti. Dizlerinin üzerinde duruyordu. Elleri bağlıydı ve onu sıkıca tutuyorlardı. Ama deneyecekti. Gözlerini kapadı, sanki kaderine boyun eğmiş gibi davranarak sessizliği ve arabanın içindeki nefes alıp vermeleri dinledi. Havadaki gerilimi hissetti, kana susamışlığı ve korkuyu, dehşete bulaşmış arzuyu. Suç ortaklarıyla birlikte de olsa katletmek o kadar kolay değildi. Ve bu neydi? Bir şey sezdi, ne olduğunu çıkartmak zordu, uzakta bir şeydi, bir motor sesine benziyordu. Bir değil birçok motor sesi vardı. Benito tam hançeri indirmeye hazırlanırken tam o anda, o belirleyici anda Lisbeth sanki bedeni patlar gibi havaya fırladı. Ayaklarının üstüne dikildi ama hançerden kurtulmaya vakit bulamadı. Amanda Flood ile Jan Bublanski, Vada Bosio'nun yanındaki çakıllı dar yoldan ilerlerken üzerinde kamu yolunun sonu yazan sarı tabelayı gördüler. Amanda keskin bir fren yaptı, araba kaydı. Amanda sanki onun hatasıymış gibi öfkeli bir bakış fırlattı Bublanski'ye. Komiser farkına bile varmadı. Telefonda Faria Kazi ile konuşurdu, birden bağırdı.
''Tabelayı gördüm, tabelayı gördüm!''
Araba savrulup sarsılırken küfür etti. Amanda arabanın kontrolünü sağladı, yola girdi. Derin tekerlek izlerinin olduğu çamurlu bir yoldu. Sıcaklar pençesini geçirmeden önce durmadan yağan yağmur yolu neredeyse aşılmaz hale getirmişti. Araba hoplayıp zıplıyordu, Bublanski kükredi.
Ağır ol, gözden kaçırmayalım. Farya'nın tarifine göre bir tepenin üzerinde dal ve yaprakların perdelediği bir yerdi. Bublanski tepe göremiyordu. Doğru konuşmak gerekirse böyle bir yerin varlığına da inanmıyordu. Araç ormanda herhangi bir yere saklanmış olabilirdi. Belki şu anda başka bir yere doğru yol alıyordu, zaman geçiyordu. Hem Farya bahsettiği yerin burada olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirdi? Çocukluk anılarının kuytu köşesinden nasıl bu kadar ince ayrıntı çıkartabilirdi? Bunca yıl sonra mesafeler konusunda nasıl bu kadar kesin konuşabilirdi? Bublanski için her yer birbirine benziyordu. Farklı görünen bir yer yoktu. Bublanski pes etmeye hazırdı. Yolun üzerine uzanan ağaç dalları iyice sıklaşmış, ortalık kararmıştı. Arkalarından başka polis arabalarının sesleri duyuluyordu. Bu iyiydi tabii, doğru iz üzerindeyseler faydaları olurdu. Yalnız bu ormanda aracın nasıl bulunacağını anlayamıyordu. Geçit vermez bir yerdi. Bublanski düşüncelere dalıp gitmişti. Birden ileride, yüksek bir tepe sayılmazdı ama tepeydi işte. Amanda hızını arttırdı. Araba biraz patinaj yaptı, tepeye doğru yaklaştılar. Bublanski nasıl bir yerde olduklarını tarif etmeye devam etti. Farya'ya belki bir şey hatırlatır diye yolun kenarındaki kocaman yuvarlak bir taştan bahsetti. Ama Farya bir şey hatırlayamadı. Bublanski daha fazla bir şey söylemeye fırsat bulamadı. Bir ses duydu. Bir tenekeye ya da başka bir metale vurulmuş gibi bir ses, arkasından çığlık ve öfkeli sesler yükseldi. Bublanski Amanda'ya baktı. Amanda hemen frene bastı. Bublanski silahını çekip arabadan dışarı fırladı. Yaprakların, dalların, çalıların arasından yol bularak ilerlemeye çalıştı. Ve aradıkları yeri nihayet bulduklarını anladı.
31. ayrımın sonu, sayfa 374.